Herkese merhaba arkadaşlar, ben Kaan Arlı.
Merhaba arkadaşlar, ben Ender Yıldız.
Evet, elimizde birer tane Via V8 var. Niye Via V8 var? Biraz ondan bahsedelim istiyorsan. İnceleme sonrasında hem Ender'e hem de bana çok sayıda soru geldi arkadaşlar. Özellikle cihazın kamera performansıyla alakalı. Ki tasarım tarafıyla ilgili çok fazla şey gelmedi. Zaten hani cihaz kendini gösteriyor tasarım anlamında.
Malzeme kalitesi, tasarım konusunda zaten cihazı incelemede detaylı bir şekilde anlattık. Burada biraz daha çok fotoğraf ve video özelliklerine bahsedeceğiz.
Yani günümüzde çünkü fotoğraf olayı artık hani herkesin elinde böyle çat çat. Hani şurada dur bir fotoğraf çekeyim, ha ışığı yakaladım, aman güneş batıyor bilmem ne derken. Ki güneş de ufak ufak batıyor. Biz de 3-5 bir şey çekip sizlere göstereceğiz. Bir kamera tarafında neler var bir değinelim dedik Ender'le birlikte. Elimize aldık V8'leri. İstiyorsan önce arka kameradan bahsedelim. Ne
bir
var
hatırlayalım
ne yok.
Ne vardı kamera olarak, modül sensör olarak. Arka tarafta 16 megapiksellik bir kameramız var. Arkadan aydınlatmalı.
Evet.
Bunun dışında ön tarafta 8 megapiksellik bir kameramız var.
Ki selfie için hem çözünürlük anlamında hem de performans anlamında Ascent P7 ile birlikte son zamanda gördüğüm en iyi
ön kameraların son dönemde bir tanesi. İyi bir atılım içerisinde olduğunu biliyoruz. Casper de zaten V8 modeliyle beraber kameralara kendileri de çok fazla ağırlık vermişlerdi. Kamera özelliklerini ön plana çıkarmaya çalışıyorlardı.
Ki bazı modellerde şey bile var yani ön kameranın çözünürlüğü arkadan yüksek.
Var böyle enteresan örnekler de var evet.
Yani nitekim artık yani öz çekim, selfie artık nasıl isimlendirirseniz ben selfie demeyi tercih ediyorum. Hı-hı. Çünkü
öz çekim, alıştık gibi biraz.
Hem alıştık, öz çekim biraz böyle sırıtıyor gibi yani böyle oturmadı dilime. Yani her ne kadar yabancı bir tabir de olsa selfie selfie'dir yani hani baktığımız zaman. Dediğin gibi ön kamera tarafında 8 megapiksellik bir kamera var. Hem çözünürlük anlamında hem de sonuç anlamında iyi işler çıkartıyor.
Şimdi kamera modüllerini de tanıdık. Önü arkayı ayrı ayrı gördük. İstersen bir kamera arayüzü bizlere neler sunuyor ona bir bakalım. Kamera arayüzü nasıl, ekstra özellikler var mı bunlardan bahsedelim. Sonra da fotoğraf ve video özelliklerine
yani fotoğraf inelim. Örnekleriyle de cihazın kendi başına neler yapabildiğini, çekim modlarıyla neler yapabildiğini hem de ön kamerayla neler çekiyormuş birbirimizi çekerek bir bakalım artık neler göreceğiz.
O zaman ilk olarak kameranın kendi arayüzünden başlayalım.
Hadi bakalım başlayalım. Evet Ender, kameranın arayüzüne hemen geçiş yapalım dedin. Hemen başlayalım. Arayüze baktığın zaman aslında standart arayüzü biraz andırdığını söylemek mümkün. Hemen ikonları sırasıyla açıklayalım. Ön kamerayı aktif eden tuşumuz, flash kontrol butonu. Çekim modlarını gösteren yer ki burada normal, HDR, panorama, manzara ve gülümseme çekimi gibi modlarımız mevcut. Kapattığımız zaman alt kısımda da ayarlar tarafını görüyoruz. Ayarlar tarafında neler var? Sesli komut, otomatik zamanlayıcı, yüz algılama, sürekli çekim ki sürekli çekimde 40 ve 99 adete kadar fotoğraf çekebiliyor. Onun dışında resim boyutu tarafında da 16, 12, 8, 5, 3, 2, 1, QVG'ye kadar çok çeşitli sayıda fotoğraf çekme seçeneğimiz mevcut. Sağ tarafta ortada zaten direkt kocaman bir shutter butonunu görüyoruz. Üst tarafta kamera ile video arasında geçiş modunu görüyoruz. Sağ alt kısımda da alışılmışın dışına çıkmamış şekilde.
Sağ altta da alıştığımız gibi galeriye bize gönderen kısa yol tuşumuz yer almakta. Son çektiğimiz fotoğrafı da oradan görebiliyoruz.
Ki ekranın sağından soluna kaydırdığımız zaman da yine son fotoğraflara hızlı bir şekilde erişebiliyoruz. En son fotoğraftan tekrar sola kaydırdığımızda da kamera aktif hale geliyor.
Peki ayarlara bir girelim istersen. Ayarlarda bize ne gibi ekstra şeyler sunuyor ona bakalım. Menü ISO değerlerimiz nasıl?
Menü tuşuyla tekrar ayarlara girebiliyoruz. Ayarlarda genel ayarlar, kamera ayarları ve video ayarları gibi seçenekler mevcut. GPS konum ayarlama, çektiğiniz fotoğrafların hani GPS tagini, etiketini ayarlayabiliyor. Pozlama değeri kısmında pozlama artışlarını görebiliyoruz ki real time bir şekilde gördüğünüz gibi gerçek zamanlı bir şekilde etkisini görmemiz mümkün.
Artı 3'ten eksi 3'e kadar da
ki aramış. Genelde alışılmışın düzeni şudur. Artı 2, eksi 2 aralığındadır. Hani burada buradaki yazılım tarafında biraz daha alternatif sunduğunu söyleyebiliriz. Renk efektleri kısmında mono, sepya, negatif, su, siyah
bunları
tahta, beyaz tahta gibi
seçenekler var. Gerçek zamanlı görebiliyoruz. Mesela mono,
evet,
negatife geldik.
Geçtik. Negatife geçtik ki negatif hani çok değişik bir ton aslında. Hani böyle kullanmayı sevdiğim tonlardan bir tanesi. Su biraz daha böyle mavimsi etki yaratıyor. Siyah ve beyaz da zaten renk ağırlıklı bir şekilde aslında karikatür tarzı görüntüler oluşturabiliyor.
Sanki elle çizilmiş gibi.
Evet. Yani yok dediğimiz zaman da standart moda geçiyor. Sahne modu.
İşte bahsetmiştik.
Belirli
gece.
Senaryolara göre ayarlayabiliyorsunuz. Gece gün batımı, parti, portre, manzara, gece portre. Gece portrede zaten hızlandırma yapabiliyor ki çok fazla seçenek var. Hani mum ışığı, işlem. İşlem buradaki muhtemelen sembolle de birlikte düşünecek olursak hani hızlı fotoğrafları çekmek için kullandığımızı söyleyebiliriz. Tekrar girelim. Beyaz dengesi tarafı da ampul, gün ışığı, floresan, bulutlu, alacakaranlık, gölge gibi, sıcak floresan gibi seçenekler mevcut ki bu seçenekleri canlı bir şekilde de farkını etkilerini gösterebiliyor. Hemen titreme önleme, buradaki tazeleme oranını gösteriyor. 50 ve 60 Hz'lik seçenekler mevcut. Kamera tarafına geçiyorum ben hemen. Sesli komut. Sesli komut tarafında mikrofona yakın bir yerdeyseniz cheese veya capture tarzı, İngilizce zorunlu burada tabii, İngilizce terimler kullanarak hani shutter butonuna basmadan, yani bir nevi aslında telefonu bir yere sabitleyip fotoğraf çekerken sarsıntıyı engelleyebiliyorsunuz. Otomatik zamanlayıcı, bildiğimiz geri çekim aslında. Evet. Hani geri sayım
sayacı. Kaç saniye sonra çektiğini, işte kaç telefonu saniye bir yere koyup çekme tuşuna bastıktan sonra işte size 3 saniye, 5 saniye, 10 saniye
tabii verip. Burada da kaç saniyeye kadar verdiğini gösteriyor.
2 ve 10 saniye arası.
2 ve 10 saniye. Yani 5 saniye olsa aslında yine iyiymiş. Evet. Çünkü 2 saniye az, 5, 10 saniye çok olabiliyor.
Uzun. Arası bir değer lazım orada.
Sürekli çekimde 99 ve 40 tane çekim seçeneğimiz mevcut ki burada shutter butonuna basılı tuttuğumuz sürece fotoğraf çekebiliyor ki burada işlemcinin aslında ne kadar iyi bir performans gösterdiğinin büyük işaretlerinden bir tanesi bu taraf. Resim boyutu kısmında az önce bahsettiğimiz çözünürlük seçenekleri mevcut. Ön izleme boyutu şu an ekran 4'e 3 ebatta. Bunu 16'ya 9, yani tam ekran şeklinde de getirebiliyorsunuz. ISO tarafında da 1600'e kadar, ki 1600'e kadar olması aslında arkadan aydınlatmalı sensörün de verdiği katkılardan bir tanesi. Tabii ben elle ISO ayarladığınızda 1600 olabildiğince kullanmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü alabildiğine noise yapacak, parazit uygulayacak yani.
1600 ISO birçok profesyonel fotoğraf makinesinde bile
sıkıntı yaratıyor.
Sıkıntı
yani örnek verecek olsak ben 600D kullanıyorum. Hani manuel, full manuel çalışıyorum yıllardır ve 1600'ü kullandığım çok nadir senaryolar olmuştur. Hemen video tarafına geçiyorum. AIS, az önce bahsettiğimiz taraf AIS tarafı. Yani elektronik stabilizasyon yapıyor videolarda özellikle. Bu sayede de sarsıntıyı engelleyebiliyorsunuz. Tabii hani optik kadar iyi olmadığını da söylemek mümkün.
Mikrofon tarafında adı üstüne göre sesi alıp almayacağını seçiyorsunuz.
Ses modunda da toplantı ve normal modu, daha geniş çaplı fotoğraf ses alanı oluşturabiliyor kendine. Timelapse modunda zaman atlama zaten
belirli
artık alışık olduğumuz.
Belirli sürelerde fotoğraf çekip.
Evet, timelapse videolar çıkartabiliyorsunuz. Evet, son olarak video kalitesine değineceğiz. Burada da yine alışılmışın dışında bazı seçenekler bizleri bekliyor. Nedir onlar? Düşük, orta, yüksek ve iyi. Hani bizim normalde beklediğimiz veya alıştığımız şey neydi? 1080p,
en azından bir çözünürlük belirtisi, olması gerekiyordu.
720p vesaire vesaire. Çünkü insanlar yüksek ve iyi arasındaki farkın ne olduğunu anlayamayabilirler. Tabi burada muhtemelen hem bitrate oranları hem de
çözünürlük oranları
değişkenlik gösteriyor olabilir. Ben kare saniye oranında çok farklılık göstereceğini düşünmüyorum. Hani o tarafta bir farklılık olmayacağından eminim. Ön kamera ayarlarında ise zaten benzer seçenekler mevcut. Ekstra bir seçenekler karşımıza çıkmıyor.
Evet, hemen ona da hızlıca bakalım.
Hemen ön kameraya da geçelim. Bir yandan da sizler de bizi göreceksiniz arkadaşlar. Evet, karşınızdayız biz de. Hemen ön kamera ayarları tarafına girelim.
Ayarlar tarafına baktığımızda burada ayarlar biraz daha tabii ki
ayna efekti var. Ayna efekti hani yansıma değil de birebir gerçekten karşınızdaki kişiymişcesine görüntüyü çekmemizi sağlıyor. Resim boyutu tarafına hemen değinmek istiyorum ben ayarlar tarafından.
Birçok ayar zaten standart aynı. Arka kamera tarafıyla aynı.
Aynen. Buradaki seçeneklerimiz ne? 2, 3, 5, 8 megapiksel ve işte QVGA'ya kadar yine düşebiliyor buradaki çözünürlük seçenekleri. Evet, ön kamerada yine ISO değerleri de 1600'e kadar desteklenmiş durumda ki hani bu ön kameranın karanlık ortamlarda da hani görüntüde noise de olsa sonuç anlamında
iyi bir işler, fotoğraf çekeceğinin göstergesi.
En azından görünür fotoğraflar çekeceğinin en büyük göstergesi diyebiliriz. Burada da ilginç çekim olmuş modunda. Çekim modunda normal çekimden başka hiçbir şey yok.
Yerini ayarlamışlar sanki bir güncellemeyle buraya ekstra birkaç evet. Çekim modu eklenirse de şaşırmayalım.
Yani en azından filtre koyulabilir gibi görünüyor.
Evet arkadaşlar, Casper Via V8'in önce fotoğraf sonra da video performansını değerlendirdik. Farklı koşullar altında örneklerimizi aldık. Hem videonun içerisinde hem de videonun altında ham halleriyle bunları görebileceksiniz. Siz de bilgisayarınıza indirip buradan video ve fotoğraf kalitesi hakkında orijinal hallerine bakarak yorum yapabilirsiniz. Kaan, istersen ufak bir değerlendirme yapalım. Şimdi
Tabii. Kamera
modülleri nasıl, performansımız, işte düşük ışık çekimleri, bunlardan bahsedelim. Zaten bunları da bahsettikten
evet.
Sonra videonun da sonuna geldik.
Videonun sonuna geleceğiz. Tabii buna başlamadan önce hemen küçük bir bilgi de verelim. İlerleyen zamanlarda da hani bu tarz talepleriniz yoğun bir şekilde olursa biz elimizden
farklı cihazlar için
değerlendirmeye çalışacağız. Yani benzer ortam koşullarındaki aslında sonbahar başlangıcı nasıl olur dış ortam çekimleri bilmiyorum ama hani elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışacağız diyelim. Kamera tarafına, cihaza dönecek olursak ben özellikle arka kameranın, 16 megapiksellik arka kameranın hem görüntü keskinliği hem de renk uygunluğu açısından oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim ki kişisel olarak kullandığım telefon Note 3'tür. Note 3'te HDR performanslarını ben daha önce de hani kıyaslamıştım. Hani bunun dışındaki ortamlarda da kıyaslama ihtiyacı duydum. Böyle bir an aklıma esti, yaptım. Bazı ortamlarda gerçekten HDR performansının V8'in Note 3'ün önünde olduğunu söyleyebilirim ki en azından fotoğrafı çekerken dahi birden fazla pozlama değerleriyle ön izlemeli çekimlerini görüyorsunuz ki bu bile hani biraz daha gerçeğe yakın bir algoritmayla işlendiğini gösteriyor.
Hani şunu da eklemek istiyorum. Biz fotoğrafları çekerken genelde manzara veya portre çekmiyorsak bunun dışında otomatik ayarları kullanmayı tercih ettik. Çünkü belki çok ince ayarlar yaparak işte HDR modunda veya farklı modlarda telefonların performansını, fotoğraf kalitelerinin birbirleri arasında sıralamayı değiştirebilirsiniz ama bu da bence çok fazla bir şey ifade etmiyor. Çünkü herkes de alıp da işte ISO değerini ayarlayayım, pozlamayı artı bir, eksi bir azaltayım. Bunlarla uğraşmıyorlar. Zaten önemli olan da yani telefonu çıkarıp cebinden tık diye bastığında çektiğin fotoğrafın senin işine yarayıp yaramaması.
Anı yakalama tarafında dediğin şeyler biraz işi zorlaştırıyor çünkü.
Hani tabii canım yani o hani
bandı çekmek
telefonun
gerekiyor.
Pratik fotoğraf çekme mantığına pek uyuşmuyor işte. Çıkaracaksın, ayarları teker teker seçeceksin, bakacaksın
yani
olmadı
şey yok,
bir
evet.
tane daha. O zaten işin biraz daha profesyonel ve hani merak kısmına giriyor.
Evet, anı yakalama tarafına değmişken aslında netleme hızından da biraz bahsetmek lazım. Hani piyasadaki en iyi cihaz değil netleme konusunda. Yani bir G3'ün, bir Galaxy S5'in ne kadar hızlı netleme yaptığını hani görüyoruz yani. Ki hani profesyonel cihazlarla kıyaslamıyorum. Sadece bu şeylerle cihazlarla kıyaslamak istiyorum. Netleme konusunda da yine Note 3'le kıyaslayacağım. O Note 3'ün böyle bir ileri gelen, giden, bir geri gelen o netleme penceresi gibi bir şey yok. Note 3'e göre de olsa gayet hızlı bir şekilde netlemesini yapıyor. Yani anı yakalama tarafında herhangi bir handikap yaşatmıyor diyebiliriz. Hani çok kritik fotoğraflarda belki biraz el çabukluğunu kaçırırsanız bir şeyler olabilir ama bunun dışında hem fotoğraf performansı hem netleme hızı gibi yerlerde gerçekten başarılı. Makro tarafındaysa belirli ışık değerlerinde, ışık ortamlarında yine güzel. Ben hani performansını beğendiğimi söyleyebilirim. Tabii işin bir de şey tarafı var. Hani telefonların en büyük yara aldığı yerlerden bir tanesi karanlık çekim, gece çekimleri. Burada şimdi arkadan aydınlatmalı bir sensör var. Hani alıştık artık o BSI dediğimiz arkadan aydınlatmalı şeye, sensörlere. Sony tarafında da zaten Exmor Arrest sensör tarafıyla benzer işler çeviriyorlar. Döndürmeye çalışıyorlar bu karanlık ortamlardaki çekim performansını arttırmak için. Yani burada da ortalama bir performans sunuyor. Yani baktığın zaman öyle ahım çağım ya da böyle kompakt makinelerle kıyaslanacak bir performans sunduğunu söyleyemem ama en azından cihaz hani bir cep telefonu için gece çekimlerinde gayet yeterli olduğunu da söyleyebilirim. Tabii burada ISO'yu biraz düşürüp hani otomatikten çıkartıp ISO'yu düşürüp flaşı patlatırsanız biraz daha doğal fotoğraflar yakalayabiliyorsunuz. Yani hem ISO otomatikte olacak hem flaşı patlatacaksınız bilmem ne derken o flaş böyle çektiğiniz nesneye yapışıyor kalıyor. Hani böyle durumlarda tabii dediğin şeyi sonuçta karanlık ortamlarda anı yakalama hızı çok gerekli değil. Fotoğrafı yakalamak gerekli. Mesela bir eğlenceye gidersin bilmem ne. 50 saat zaten poz verirsin. Orada güzel fotoğrafı yakalamak için ISO ile de oynarsın. Pozlama değeriyle de oynarsın. Flaşı da işte ona göre ayarlarsın. En azından hani yüzün böyle ruh gibi çıkar ya. Hani o tarz şeylerin önüne geçilebiliyor bir şekilde. İstiyorsan ön kamera tarafında yani ben sana bırakayım. Sen selfie seviyorsun çünkü.
Selfie veya herhangi başka bir amaç için, görüşmeler için kullandığınızda ön kameranın gayet yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle çok güzel ışık alıyor. Geniş açı çok piyasada en geniş açılı ön kameraya sahip telefon değil ama geniş açı olarak yani 3-4 kişi grup olarak fotoğraf, selfie, öz çekim çekmek istediğinizde rahatlıkla kadraja sığdırabiliyorsunuz. Zaten ışık alma performansı da çok iyi. Birçok noktada zaten yazılımsal olarak da biraz cihazın ön kameradaki fotoğraflara ekstra bir işlem uyguladığını anlıyorsunuz. Zaten o insanın yüzündeki hani o renkten falan ışığın ekstra işlendiği şey yaptığını anlatıyor ama çekimler konusunda gerçekten başarılı. Hafif de böyle sanki filtre varmış havasında
evet, hani o
ön
yüz,
kamerayla pozlar çektiğini
yüz
söyleyebilirim.
Yüz güzelleştirme olayları çıktı son zamanlarda. Hani böyle şey gibi Photoshop'ta böyle ufak o pürüzler giderilmiş gibi. Yani cihazın ön kamerası hani şu anda da bir yandan hani
bir örnek de çekelim onu da paylaşalım hemen
o zaman
telefonla.
Hemen şöyle canlı canlı çektik. Bir tane daha çekelim. Çektik bir tane daha. Yani dediğin gibi hani buradan da direkt fotoğrafı açıp da sonuçlarla ilgili de konuşacak olursak hani harika bir şey var yani görüntü keskinliği gerçekten çok iyi. Yakın detaylara kadar hani sakal tellerine kadar gerçekten ki benim sakallarım şu an iyi bir örnek o tel farkını gösterebilmek için gerçekten ön kamera iyi iş çıkartıyor diyebiliriz. Yani ön kamerayla video olayına ben çok takılmadım bugüne kadar.
Bence de fotoğraf daha işe yarar.
Fotoğraf daha önemli. Yani ön kamerayla video ne kadar çekilebilir bilmiyorum ama hani çok ihtiyaç mıdır onu da bilmiyorum aslına bakarsan ki ben normal şartlarda da telefonun kamerasıyla çok fazla video çeken bir insan da değilim. Hani fotoğraf falan da elinden geldiği kadar SLR makineyle çekmeyi tercih ediyorum ama ön kamerayla da video çekmek isteyenlerin hani çok tadını bozacak bir performans yok. O tarafta da bence işini yapıyor diyebilirim.
Yani evet son dönemdeki en azından popüler kullanım senaryosuna baktığımızda ön kameranın video için kullanıldığını çok fazla görmüyoruz. Daha çok fotoğraf ağırlıklı. O yüzden fotoğraf performansını değerlendirmek daha iyi olacağını düşünüyorum. Biz zaten ön kamera, arka kamera hepsinin örneklerini haberin altında, videonun altında sizlerle paylaşıyor olacağız. Bunlara bakarak kendiniz de yorum yapabilirsiniz. Hı hı. Ama dediğimiz gibi genel olarak da ön kamera fotoğraf için kullanılıyor ve fotoğraf için kullanıldığında da elde ettiğiniz sonuçlar tatminkar, birçok kişinin beğeneceği sonuçlar olduğunu söyleyebiliriz. Evet Kaan, Casper VIA V8 hakkında söyleyebileceklerimiz bu kadar. Evet, kamera performansını zaten aktarmaya çalıştık. Hı hı. Diğer incelememizi de telefonun kalan özelliklerini sizlere aktarmaya çalıştık. Biz yine bu tarz videolarımıza devam etmeye çalışacağız. Tabii burada sizden gelen geri bildirimler de çok önemli. Hı hı. Özellikle bir telefonun, bir modelinin kamera performansını, oyun performansını aklınıza ne geliyorsa, bu tarzda bir ihtiyacınız, kafanızda soru işareti varsa bizlere ulaşabilirsiniz. Biz de mümkün olduğunca sizlere bunu, hem size hem de videoyu izleyecek diğer kişilere bunları işte canlı örneklerle aktarmaya çalışacağız. Bizden şimdilik bu kadar.
Evet arkadaşlar, bizden şimdilik bu kadar. Umarım yeterli ve bilgilendirici bir içerik olmuştur sizler için de. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.
Hoşça kalın.